vaazımız konusu üçlü birlik. Üçlü birlik en temel Hristiyan konsülün İznik konsülünde, yani bizim Bursa'da bir bildirgi olarak yayınlandı ve tüm dünyaya duyuruldu. Ne diyor bu konsül kararında? Bir tek Rab İsa Mesih'e inanıyoruz. Allah'ın oğlu, babadan doğan biricik oğul. Yani babanın öz varlığından oluşan Allah'tan Allah, nurdan nur. Gerçek Allah'tan gelen gerçek Allah, yaratılmış değil, doğrulmuş. Babanın aynı öz varlığına sahip olan, kendi aracıyla gökteki ve yerdeki her şey yapılmış. Biz insanlar için kurtuluşumuz için gökten inmiş, insan bedeni almış ve insanlar arasında yaşamış, sıkıntı çekmiş ve üçüncü günde ölümden dirilmiş, göğe yükselmiş, dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek olan O'dur ve kutsal ruha da inanıyoruz. Tabii ki bu İznik konsülü Hristiyanlığın üçlü birliği konusunda böyle bir bildirge yayınlarken bununla ilgili çok yaygaralar koptu biliyorsunuz. Belki Hristiyanlık tarihini biraz biliyorsanız İskenderiyeli Aleksandr, yani Mısır İskenderiyeli Arius dedi ki İsa Mesih Tanrı'nın oğlu değildir. O bir tanrıcıktır ama bir tanrı değildir. Olamaz, o insandır dedi. Ondan sonra ama neyse ki hamdolsun ki Athanasius ve onunla aynı tarafta olan çoğunluk konsül sırasında İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğu kararına vardılar. Çünkü İncil'de ve Tanrı sözünde bu metinlerde bu vardı ve bunu resmi bir bildirgeyle yayınladılar. Birçok kişi için son derece kafa karıştırıcı ama ondan önce, hemen öncesinde Markus 12:28, 12:29'u kardeşim Mark'a yayınlayabilir misin? Onların tartışmasını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail, Tanrınız Rab, tek Rab'dir. Giriş kanalını biliyorsunuz zaten. Bu ifadenin İbranicesi benim çok hoşuma gidiyor. Demin Steve'le de pratiğini yaptık. Şima İsrail Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ehad kelimesi Arapçada da vardır. Bazı kişiler bu ayetleri okuduğunda biz Hristiyanları Allah'la şirk koşmak olarak düşünürler. Bak işte İsa Mesih de Allah'ın tek olduğundan bahsediyor. İsa Mesih de Allah birdir diyor. Siz Hristiyanlar nereden uyduruyorsunuz? Havim mu haşa, böyle bir şey olabilir mi diyorlar. Aslında onları anlayabiliyorum. Size bir öykümden bahsedeceğim. Buna benzer bir, bununla ilgili yaşadığım bir öykü. Bundan 10 sene önce ben geleneksel bir kilisede vaftiz oldum. 10 sene önce kateşizm dersi alıyordum. Kilise önderi, yani papaz, bana dedi ki, bu İznik konusunu okuttuktan sonra, sence İsa Mesih kimdir dedi. Ben Tanrı'nın oğlu ve Tanrı'dır dedim. Ama Tanrı'dır her şeyden önce dedim. Heh, şimdi oğlu dedi. Şaşırdım çünkü benim için son derece doğal bir tanımdı. İsa Mesih'in kim olduğu. Adam dedi ki bana, papaz, yahu dedi, buraya biliyor musun dedi, bir sürü kişi geliyor vaftiz olmak için. Ya diyorlar, papaz efendi, şunu Tanrı'nın oğlu yapmayalım da Allah'ın sevgili peygamberi, peygamber de öte yapalım, öyle vaftiz olalım. Ama ne olur ona Tanrı'nın oğlu ve Tanrı demeyin diyor. Papaz dedi ki, öyle diyenleri hemen dışarı kovuyorum. Anında. Dinlemiyorum bile. Adam gelmiş diyor benimle Hristiyan ilahiyatını tartışıyor ve vaftiz olmak istiyor. Ya kardeşim bunu kabul et diyor ya da kusura bakma git diyor yani. Gelip bana ne vaftiz oluyorsun diyor. Benim şeyimle niye vaftiz olmak istiyorsun diye sistemde bulunmuş. Bu suçlamaları aslında kısmen anlayabiliyorum. Çünkü birçok kişi için üçlü birlik son derece kafa karıştırıcı, anlaşılmaz, gizemli bir konudur. Ve ne yazık ki birçok kişi için Mesih'e iman etmek konusunda bir engeldir de. Ama tek olan Allah bu sırrı kutsal ruh aracılığıyla açmadıkça kimse bu gerçeği tam olarak anlayamaz. Ben papaz efendinin önüne gitmeden önce çoktan kutsal ruh bu sırrı bana açmıştı. Bu ruhsal bir gerçek. Demin dua ettik benim vaazım için ama şimdi bu dua ayrı bir dua olması istiyorum. Rab burada üçlü birlikten bahsederken bize üçlü birliğin ne demek olduğunu kutsal ruh aracılığıyla daha net bir şekilde açsın kardeşlerim. Çünkü Rab açmadıkça bu sırrı İnsanlar için anlaşılmaz bir kavram. Üç Allah mı, tek Allah mı? Dua edelim ilk önce isterseniz. Sevgili Kusaru Tanrım, sen gel ve şu an üçlü birlik konusunu anlayamayan, Tanrı'nın bir olduğunu ama üç farklı kişiye sahip olduğu gerçeğini anlayamayan ve anlamak konusunda yüreğinde ve aklında buna engel koşan her ne varsa, Ya Rab gel sen ve aç. Çünkü senin gerçeğini sen açmadıkça hiç kimse bilemez Ya Rab. Sana yalvarıyorum. Gel sevgi kusarım ve dokun. Dokun yürekleri ve akılları ve zihinlere ışık tut Ya Rab. Öyle ki senin gerçeğini anlayıp kavrayabilsinler. İsa Mesih'in yüce ve onun mübarek adıyla. Amin. Aslında tek Tanrı'ya ya da Allah'ın tek olduğu kavrama daha iyi anlayabilmemiz için bence ilk önce tek Tanrılı inancın ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Nedir tek Tanrılı inanç? Tarihte sadece Musevilik ve Hristiyanlıkla mı başlamış bu tek Tanrılı inanç? Başka örnekleri yok mu? Yine bir adımdan bahsetmek istiyorum size. Rabbin lütfuyla Mısır'a gittiğimde Kahire Müzesi'ni gezmek gibi bir şansım oldu. Tabii Mısır'a gittiğimde İsrail'in tarihini merak ediyorum. Yüreğimde Tanrı'nın halkı bir zamanlar buradan geçti. Nasıl geçtiler acaba? Onlarla ilgili kalıntılar var mı? Piramitlere gittim, oraya gittim, buraya gittim, soruyorum, kitaplara bakıyorum. Boş zamanlarımda, orada konferans sırasında. Yüreğim bir yandan da dışarısı için atıyor. Bir yandan konferanstayım, bir yandan da İsrail'in tarihini merak ediyorum. Çünkü ilk defa Mısır'a gelmişim. Neyse ki Kahire Müzesi'ni gezme şansım oldu. Rehber eşliğinde gezerken ona devamlı soruyorum, ikide bir müdahale ediyorum. Diyorum ki, İsrail'le ilgili bir şeyler var mı? Onlardan başlayalım. Nerede? Şu mu? Bu aşağı krallık, yukarı krallık, orta krallık dönemi. Kadın anlatmaya çalışıyor. Ondan sonra derken çok ilginç bir şeyden bahsetti. Daha önce hiç bilmiyordum. Ben de sizin gibi tek Tanrılı inancın Musevilikle ve Hristiyanlıkla başladığını zannediyordum. Şöyle dedi. Bu firavun adı bir firavun. Milattan önce 1350 civarında firavun adı Ekneton. Tahta çıktığında diğer firavunlardan farklı olarak Mısır'ın geleneksel ilahlarını tapmayı reddetmiş. Ve ayı, yıldızları, güneşi yaratan aynı zamanda yalnızca Mısırların değil ama diğer ulusların Allah'ı olduğunu kabul eden tek Allah diye nitelendirilen Aton'a tapmayı Mısır'da bir kural haline getirmiş. O kadar ki Aton olan bu tek Allah'a uğruna diğer firavunların taptığı çok ilahlı, çok tanrılı putları yıktırmış ve Mısır'daki tapınaklara Tanrı Aton'un figürlerini çizdirmiş. Bunu görünce tabii çok şaşırdım. Beklemiyordum. Yani dedim ki, tabii orada çok yüzeysel bir şekilde anlattı rehber bana. Dedim ki ben bunu eve gidince araştıracağım internetten. Neymiş Tanrı Ekmeton, yani Firavun'un Ekmeton'u nasıl olur da tek Tanrı'ya inanıyor? Düşünsenize, hem ayı, yıldızları, güneşleri yaratan bir Allah'a inanıyor. Ki bizim inandığımız Allah'a çok nitelik olarak benziyor. Ama aynı zamanda sadece Mısırların değil, bütün ulusların Tanrısı olduğuna inanıyor Aton'un. Ve bütün putları, diğer çok ilahlara taptıran bütün putları yıkıyor. Çok şaşırdım. Tabii internetten araştırırken sonra fark ettim ki aslında tarihteki, demin dediğim gibi tek tanrılı inancın kaynağı sadece Musevilikle ve Hristiyanlıkla başlamıyor. Ama aynı zamanda ondan daha eski, Ekneton'dan daha eski Zerdüştlük dini. Dinin ne olur fark ettim. Zerdüştlük dini o kadar eski bir din ki ama ne yazık ki Türkiye'de Zerdüştleri ateşe tapan insanlar olarak biliyorlar. Oysa ki yanlış. Çünkü evet ateşi tapınmak için bir simge olarak kullanıyorlar ama ateş sadece onların inandığı Ahur Mazda'nın bir simgesi. Bu dine göre inananlar beden öldükten sonra dirilip Ahur Mazda'nın huzuruna çıkacaklar ve orada sorgulanacaklar. Günümüzde Zerdüştlüğe dünya çapında inananların sayısı 250 bin civarındaki bu çok dünyanın en eski tek tanrılı inançlarından bir tanesi olan Zerdüşt dininin hala da 250 bin kişilik bir cemaati var, inanan kadrosu var. Zerdüşt'ün temelinde iyiliği ve kötülüğün savaşı atar. Zerdüşt, yeryüzünde kavganın, Tanrı'nın ruhu Spenta Manyu ile şeytanın ruhu arasında olduğuna inanır. Ve her inanan iyilik için savaşması gerektiğini kabul eder. Wow dedim ya. Nasıl olabilir? Bizim inandığımız gibi, Hristiyanlıkta inandığımız gibi Tanrı ile şeytan arasında bir savaş var Zerdüştlük dininde de. Tabi bunları görünce şok oldum. Ve tabi tarihsel bilgilerimi tekrar gözden geçirmeye karar verdim. Baba, oğul ve kutsal olan Yahve ile kötü olan şeytan arasında bir karşılıklı savaş var. Ortak noktalara bakar mısınız şimdi Aton ve Ahura Mazda ile? İsrail'in tanrısı olarak nitelenen Yahve son günlerde insanları yargılayacak. Ahura Mazda da yargılayacak. Yahve Adonai, yani İsrail'in tanrısı, baba, oğul ve kutsal ruhu olan tanrı, ayı, yıldızları ve güneşleri yarattığına inanıyoruz ki kutsal kitapta öyle yazıyor. Ama Tanrı Aton'a tapanlar da aynı şekilde Aton'un ayı, yıldızları ve güneşleri yarattığına inanıyordu. Tüm ulusların tanrısına olduğunu inandığımız İsrail'in tanrısı, aynı zamanda Aton da aynı şekilde tüm ulusların, sadece Mısırların değil, ama tüm ulusların tanrısı olduğuna inanıyorlardı. O zaman biz aynı Allah'a mı inanıyoruz diye sordum kendi kendime. Ya da Allah değişik kavimlere hak dinler gelmeden önce kendini anlatabilmek için çeşitli peygamberler aracıyla mı seslendi? Ve bütün bunlar bunun sonucu mu oldu? İsterseniz bu tek tanrılı inancın çıkmış olduğu bölgelere gidelim ve bu sorunun yanıtını kutsal kitaptan gözlemleyelim. Çünkü kutsal kitabın tarihi 3 aşağı 5 yukarı o tarihte yaşanan bu ilahlara tapmış, tek tanrılı inanca tapmış olan topluluklarla hemen hemen çakışıyor tarih olarak. Hatta Zerdüştlük daha da eski. Hepiniz biliyorsunuz ki Yusuf'un hikayesini biliyorsunuz. Yusuf kardeşleri, 11 kardeş tarafından Mısır'a gidiyoruz şimdi. Aton'un Mısır'ına gidiyoruz. Biliyorsunuz ki Yusuf kardeşleri tarafından köle olarak satıldığında Firavun'un rüyalarını yorumladığında Firavun, İsrail tanrısının ne kadar farklı bir tanrı olduğunu o anda fark ediyor ve Yusuf'a şöyle diyor: Safenat Peneah dedi. Yani tanrı konuşur ve yaşar. Firavun'un rüyaları yorumlandığında şunu fark etti ki İsrail'in tanrısı bizim bildiğimiz ilahlardan çok daha farklı. Çok daha farklı bir ilah. Eminim Aton da vardı o sırada. Çok daha farklı. Çünkü sadece rüyaları yorumlamakla kalmıyor. Aynı zamanda dedikleri gerçekleşiyor. Sonra diğer bir ilah olan, diğer bir Zerdüştlük inancının egemen olduğu Babil inançlarına gidelim. Belki Daniel bölümü okuduysanız, Daniel 3.25 ve 3.29 kardeşim. Biliyorsunuz ki Babil kralı Nebukadnezar, Daniel ve arkadaşlarını kızgın fırına attırıyor. O zaman hala da Babil ve Pers bölgesinde Zerdüştlük, tek tanrılı inanç olan Zerdüştlük, egemen bir inanç. Daniel 3.25'i okuduğumuzda Daniel ve arkadaşları kızgın fırına atıldığında bakın ne diyor. Kral, ben 4 kişi görüyorum çünkü 3 kişiyi attı fırına. Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor. Sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak ey yüce tanrının kulları Şadrak onun Babil ismi, Meşak yani Daniel'in Babil ismi, Abednego dışarı çıkıp buraya gelin diye seslendi. Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Abednego ve ateşinin içinden çıktılar. Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralların danışmanları onların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti. Bunun üzerine Nebukadnezar, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. İşte buyuruyorum, hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abednego, yani Daniel'in inandığı, iman ettiği Tanrı'ya, Allah'a saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek. Evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir Tanrı yoktur. Gördüğünüz gibi Pers ve Babil bölgesinde Zerdüştlük daha eski bir din. Tek Tanrı'nın aşk, kötülükle iyilik arasında bir savaş var. Tanrı'yla şeytan arasında bir savaş var. Ama İsrail'in Tanrısı'yla karşılaştıklarında şok uğradılar. Kral Nebukadnezar. Bu nasıl olabilir dedi. Ve ona dedi ki, çünkü böyle kurtarabilecek başka bir Tanrı yoktur. Demek ki bu ayetlerden baktığımızda sayı bakımından tek Allah'a inandığımız doğru. Ama bu bölgelerde yaşayan ve inançları bilen insanların İsrail'in Tanrısı olan Yahve ile, yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'la da kendini açmış olan Yahve ile karşılaştıklarında onun kendi bildikleri tanrılardan çok farklı bir tanrı olduğu hemen fark ettiklerini, verdikleri tepkilerden anlıyoruz. Demek ki bizim için önemli olan yalnızca Tanrı'yı sayı bakımından tek olması değildir kardeşler. Ama bu Allah'ın kim olduğu da önemlidir bizim için. Biz Hristiyanlar Allah'ın yalnızca tekliğini değil, yalnızca onun yaratıcılığını değil, yalnızca onun herkesin Allah'ı olduğuna değil, yalnızca onun her yerde var olduğuna değil, yalnızca bize şah damarından daha yakın olduğuna değil. Kaldı ki buna benzer nitelikte sahip olan başka ilah isimlerinden demin size bahsettim. Biz size yalnızca bunlardan bahsetmiyoruz. Biz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta olan, adı Yahve olan, ölümden dirilten, yaşam veren, tek gerçek olan, benzeri olmayan, kralların kralı olan, Rabbilerin Rabbi olan, kendi rüştünü insanlık tarihi boyunca yalnızca yaratarak değil, ama dediklerini yaparak ispat etmiş olan bir Allah'tan bahsediyoruz. Dikkat edin kardeşler. Bu Allah'ın ismi Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta olan Yahve değilse o zaman üzgünüm. Sizler ve biz aynı Allah'tan bahsetmiyoruz demektir. O zaman kendinize şunu sorun. Bizim taptığımız Allah'ın adı ne? Kim bu Allah? Bunun için biz Hristiyanlar sorunu yalnızca tek tanrıcılık inancı değil. Ama biz Hristiyanların sorunu kim tanrıcılıktır? Üçlü birlikten bahsetmeden önce size tek tanrıcının ne olduğundan bahsetmek istedim. Çünkü tek tanrı dediğin nedir? Tarihte çok daha fazla örnekleri var. Ekneton, Aton'a tapıyor. Zerdüştler, Persiler, yani bugünkü İranlılar, ataları, ki hala da İran'da mevcut. Onlar da Zerdüştlüğüne tapıyorlar. Onlar da tek Allah'a tapıyorlar. Onlar da Allah'ın gücüne inanıyorlar, yaratıcı gücüne inanıyorlar. Onlar da ezel ve ebedden beri Tanrı'nın var ola geldiğine inanıyorlar. Ama biz de inanıyoruz buna. Ama aynı Tanrı'ya inanmıyoruz. Çünkü onların Allah'ı sadece ve sadece teoride ve ibadette, ruhsallıkta evet etkili olabilir. Ama bizim Allah'ımız tarih boyunca Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta olan Allah tarih boyunca etkili olmuştur kardeşler. Tarihe kendi egemenliğini koymuş bir tanrıdır. Her ne dediyse olmuştur. O olacak dedi, oldu. Bu olacak dedi, gerçekleşti. Mısır'da Yusuf'a dedi ki, Mısır kıtlık çekecek. O zaman biliyorsunuz Mısır ve bilinen dünyanın en gelişmiş ülkesiydi. Sadece Mısır'ı değil. Ama aynı zamanda Mısır ve çevresindeki tüm bilinen dünyayı kıtlıktan kurtardı. Bunu yapan İsrail'in Tanrısı'nın elidir kardeşler. Şimdi üçlük birlikten konusundan daha net konuşabiliriz. Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum yine. Bir gün bir kilisenin komşularıyla tanışmak için yemek etkinliği vardı. İşte komşularımıza tanışalım, misafirlerimize tanışalım. Biz Hristiyanların öcü olmadığını anlasınlar, gelsinler, buyursunlar. Onlara anlatalım, illa müjdelemek söz konusu değil. Bizler de bir insanız, bizi de Allah yarattı. Bir görsünler, tanışsınlar diye. Bir kilise geçenlerde yemek davetiyesi verdi ve bizi de çağırdı. Dediler ki, şey yapabilir misiniz, siz de bu davetiyeleri dağıtabilir misiniz? Tamam dedik, dağıtırız dedim. Ondan sonra ben o kilisenin etrafında mahallede gezerken, davetiyeleri dağıtıyorum esnafa, halka. Biz komşunuz, gelin buyurun, yemeğimizi yiyin, tanışalım, konuşalım. Ondan sonra biliyorsunuz Türklerde komşuluk çok önemli bir değerdir. Derken karşıma iki tane adam çıktı. Bu iki adam davetiye baktı. Bana baktılar. Bunlar ne dedi bana? Abi dedim, davetiye işte burada bir kilise var. Ondan sonra gelin buyurun, yemek yiyin, tanışmak istiyoruz. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun dedi bana. Ben herhalde polis diye düşündüm öyle deyince. Abi dedim, bilmiyorum, kusura bakmayın. Ondan sonra biz sizin rakibiniz dedi. Rakip mi? İlginç geldi. Acaba dedim, burada başka bir kilise daha mı var? Evet. Bizler Yahova şahidiyiz dediler ondan sonra. Ha. Şok oldum çünkü hayatımda ilk defa Yahova şahitlerini canlı olarak karşımda görüyordum. Sonra bana bizler Yahova'nın gerçek tanıklarıyız dediler. Siz üç Allah'a inanıyorsunuz dediler. Biz ise tek Allah'a olan Yahova'ya inanıyoruz dediler. Allah hiç beden alabilir mi? Allah'ın hiç üçlemesi olabilir mi? Allah mekandan münezzehtir. Arapça kullandılar kelimeleri. Yani mekandan özgürdür. Çünkü dünya, evren yaratılmadan önce Allah vardır dediler. Tüm bu ithamlar karşısında ne diyeceğimi şaşırdım. Çünkü yemek hakkında konuşuyorduk. Bir anda olay teoloji, ilahiyata döndü. Dedim, bunların hepsini size açıklarım ben. Açıklarım ama zamanınız var mı dedim. Onlar dedi ki, hayır sen bu sorulara yanıt ver dedi. Abi dedim, tamam açıklayayım ama yani... Sonra biraz açıklamaya başladım. Öteki müdahale etti. Hayır dedi, siz dedi, bu da anlattıklarınız çok mantıksız. Hiç üç Allah olur mu ya dediler. Hiç Allah üç olur mu kardeşim dedi bana adam. Ondan sonra ben de bak anlatayım. Yani bunun mantıkken nasıl olduğunu anlatayım sana der demez bir sürü laf saydılar falan. Tamam dedim kardeşler. Tamam arkadaşlar dedim. Demek iletişim olmuyor çünkü iletişim bir taraf dinler sonra susar. Anlamak için diğer taraf dinler. Hiç böyle bir iletişim olmadı aramızda. Sonra oysa o gün beni dinleyebilselerdi onlara Tanrı'nın gerçeğini anlatacaktım. Çok üzüldüm. Çünkü fark ettim ki demin dediğim gibi Tanrı'nın ruhu insanın içinde yoksa, Tanrı kendine ait sırrı açıklamamışsa hiç kimseye üçlü birlikte olan Yah ve Adonai İsrail'in Tanrısını anlayamaz. Bana şöyle ithamlarda bulundular. Ya dediler sizin İncil, değiştirdiğiniz o İncil. İncil'in dışında başka bir örnek var mıdır? Üçlü birlikten bahsedilen. Ondan sonra ben de düşündüm, buraya gelmeden önce üçlü birlikten anlatacağım. Ya bu adamlara nasıl yanıt verirdin de, çünkü üç aşağı beş yukarı Müslümanlar da aynısını düşünüyor. Müslümanlar da diyor ki, İsa Mesih haşa peygamberdir. Siz Allah'la şirk koşuyorsunuz. Çünkü Yahova şahitlerinin düşünceleriyle, üç aşağı beş yukarı Müslümanların düşünceleri aynı. Dolayısıyla burada belki Müslüman arkadaşlar olabilir. Onlara da yanıt vermek babında soru cevap şeklinde dedim ki, eğer bunlara yanıt verebiliyorsam, Yahova şahitleri, Müslümanlara da yanıt verebilirim. İlk iddiaları olan Allah'ın üçlü birlik olduğu gerçeği yalnızca İncil'de vurgulanan bir gerçek değildir. Daha kutsal kitabın en başında, eğer beni dinleseler de, baktığımızda Allah'ı yeri göğü yaratan üç kişinin yaratılışının üç farklı aşamasında etkin olduğunu görüyoruz. Üç farklı kişinin. Yaratılış 1-1 ve 1-3'ü açabilir miyiz kardeşim Mark? Tamam. Başlangıçta Tanrı göğü, yani Allah göğü ve yeri yarattı diyor. Burada yarattı kelimesinin İbranice anlamı bara, doğru mu Steve? Yaratıcı, yani baba Tanrı'yı anlatmaktadır. Yine Yaratılış 1-2'de yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı, Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu diyor. Burada İbranisi Ruah, yani Ruah el-Kadosh, değil mi? Ruah el-Kadosh olan sözcük kutsal ruhu anlatmaktadır. Yine Yaratılış 1-3'te Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu diye buyurdu. Diye buyurdu ifadesi, Yuhanna 1-1'de Tanrı sözü, yani diri Allah'ın sözü de özü gibi Allah'tır ifadesini gösteriyor. Yine Yahu şahitlerin ikinci iddiasına göre Allah'ın kelamı yani Allah'ın sözü hiç beden alabilir mi? Bu yalnızca sizin uydurduğunuz, değiştirdiğiniz yani İznik konsülünden önce İskenderiyeli Arius'un iddia ettiği gibi sizin değiştirdiğiniz Athanasius ve taraftarları tarafından değiştirdiğiniz İncil'den kaynaklanıyor dediler. Daha doğrusu değiştirdiğiniz değil, yanlış yorumladığınız İncil'den kaynaklanıyor dediler. Çünkü İznik konsülünde İncil'ler değiştirilmedi. İznik konsülünde olan iki karşıt görüş vardı biliyorsunuz. Athanasius ve taraftarları dediler ki, hayır, Tanrı bir olan Allah üç farklı kişiye aittir. Üç farklı kişiliktedir. İskenderius dedi ki, hayır, hümme aşağı olur mu? Tek olan Allah'ın, Allah tektir ve İsa Mesih tanrıcıktır dedi. Bütün olay bundan koptu. Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü hiç beden alabilir mi? İncil'de dayatılan bir iddia mı bu? Zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah şimdiye kadar gören oldu mu? Bana sordukları soru buydu. Bunun cevabı hayır, hiç kimse göremez. Doğru. Ve aynı zamanda evet, Allah'ı görenler oldu şeklindedir. İncil Yuhanna bölümü 1.18'de şöyle diyor. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Peki bu karmaşık ifade yalnız Hristiyanların kitabı denilen İncil'de mi yer alıyor? Hayır. Eski antlaşmada Mısır'dan çıkış bölümünü okursak buna benzer ifadeleri görüyoruz. Mısır'dan çıkış 33-18-20 arasında Musa lütfen görkemini bana göster dedi Tanrı'ya. Rab bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Adımı, Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığıma acıyacağım dedi. Ancak yüzümü görmene izin vermem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz dedi. Yine Mısır'dan çıkış 24.1'de Rab Musa'ya sen Harun, Nadav, Abihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi bana gelin dedi. Bana uzaktan tapın. Yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmamalı. Halk seninle dağa çıkmamalı dedi. Yine Mısır'dan çıkış 24.9 devamında, çok fazla detaya girmediğim için buradan devam ediyorum. Sonra Musa, Harun, Nadav, Abihu ve İsrail'in ileri gelenlerinden 70 kişi dağa çıkarak İsrail'in Tanrısını gördüler. Tanrı'nın ayaklarının altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu. Tanrı İsrail soylarına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler. Bir yanda Allah Musa'ya yüzümü gören ölür diyor. Diğer yanda Musa ve İsrail'in ileri gelenlerine hep birlikte ileri gelenler Tanrı'yı görmeye gidiyorlar. Buna benzer bir başka ifade yine biliyorsunuz İbrahim yaratılış bölümünde İbrahim'i üç melek ziyaret ediyor. İlk önce üç adam diye nitelendiriliyor. Üç adam geldikten sonra İbrahim ikisi dışında bir kişiyle Rab diye konuşmaya başlıyor. Demek ki Tanrı hem görünmez bir Tanrı ama aynı zamanda görünüp insanlarla konuşabilen bir Tanrı. Doğru mekandan münezzir, yani zaman ve mekandan farklı. Ama aynı zamanda insan bedeni alıp insanla konuşabilen bir Tanrı. Bu yalnızca İncil'de iddia edilen bir gerçek değil. Ama eski antlaşma dediğimiz Tevrat, Zebur ve Mezmurlardaki onu aynı şeyi içeriyor. Orada da görüyoruz aynısını. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Şimdi tüm bunlar sonucunda üçlü birlikte olan Allah'ım, hem zamandan ve mekandan münezzeh, hem beden alabilir, hem yüzünü kimse göremiyor, hem de yüzünü görebiliyor ama aynı zamanda hem tek ama üç farklı kişiden oluşuyor. Bu ne yaban çelişki, bu ne saçma şey, bu ne mantıksız bir ifade diyebilirsiniz. Benim buna yanıtım size gülümseyerek, evet son derece mantıklı, birbiriyle çelişmeyen şeylerdir şeklinde olurdu. Nasıl yani diye soruyorsanız o zaman sizi biraz düşünmeye gayret ettireceğim. Çok fazla yormayacağım. sıkılırsanız söyleyin. Anlamazsanız vaaz bittikten sonra sorabilirsiniz. Tekrar anlatırım. Her şeyden önce mantıken yaptığımız hatanın kaynağı şuradan ileri geliyor. Her canlı varlık, bunu bizi yaratan Allah da dahil bir varlıktır. Doğru mu? Doğru. Allah vardır derken Allah'ın varlığından bahsetmez miyiz? Ya da ben varım derken ben her şeyden önce bir varlığımdır. Bu yüzden var olduğumu söylerim zaten. Yalnız bu sizde yaratık kelimesi şeklinde çağrışım yapmasın. Çünkü yaratık yaratılmış olandır. Varlık ise var olandır. Var olduğunu söylüyorsam o zaman varımdır. Ve her var olduğumu söyleyen bir varlıktır. Doğal olarak canlı ve bilinçli olan her varlık aynı zamanda bir kişidir ve bu doğru mu? Doğru. Ben varım ama aynı zamanda bir kişiyim. Doğru mu? Doğru mu abi? Doğru. Bu düz mantıktan yola çıkarak Allah da bir varlık olduğu için onunla aynı boyutta, yani aynı seviyede olmamamıza rağmen onun da bir kişiden ibaret olduğu düşünmeye eğilimliyizdir. Oysa bu yapılan en temel yanlıştır. Bir keresinde bir karikatür okuyordum. Çok hoşuma gitti. Tanrı'yı ondan sonra daha iyi anlamaya başladım. Yani mantık düzeyinde, tabii ki ruhta anlıyoruz. Bir kalem yanındaki kaleme diyor ki, sence bizi yaratan kişinin mürekkebi ne renktir? İnsan doğal olarak Tanrı'yı kendisi gibi zannediyor. Hani bir laf var Türkçe'de, insan başkasını da kendisi gibi bilir, gibi bilir derler. İşte aynı mantık. Oysa ki Tanrı zaman ve mekandan münezzehtir, doğru. Peki biz var olduğunu nereden biliriz? Çünkü var olduğunu iddia eden her varlık, kendiyle ilgili somut, nesnel bir bilgiye ihtiyacı vardır. Buna Allah da dahildir. Çünkü Allah kendisiyle ilgili bilgiyi soruyor. Musa, İsrail halkı sen kimsin diye sorduğunda onlara ne diyeyim diye Allah sormuştu. Allah'a sormuştu Musa. Allah da onlara ben olanım, Yahve, Adonai olduğumu söyledi demişti. Allah kendi varlığıyla ilgili kim olduğuna dair bildiği bilgiyi aktarıyor. Aslında bu bir bakıma kendimizin var olduğunu, yani aslında bir bakıma kendimizin var olduğunu bilmek. Abi şu bebek resmini yenileyebilir misin bak? Bu bebek aynaya baktığında kim olduğunu fark ediyor. Ne kadar güzel bir deneyim değil mi? Tıpkı bir çocuk kendini neye benzediğini aynada ilk olarak fark etmesi gibidir. İnsanın kendini bilmesi. Gördüğünüz gibi diğer bir deyişle bu çocuk kendi öznesini aynada bir nesne olarak, bir kendinden farklı bir parça olarak algıladığında kendini nasıl bir şeye benzediğini keşfediyor. Bu kendinizle ilgilenen her şey için geçerlidir. Neden hoşlandığımızı, hoşlandığımız şeyi görmeden anlayamayız. Kendimizin ne olduğuna dair izleri, yaşamında bulduğumuz diğer şeyler, gördüğümüz nesneler görmezsek anlayamayız. Dolayısıyla bilgi denilen şey aynı zamanda bir nesnellik gerektirir. Yani bilgi dışarıdan gelmeli bize. Demek ki bilinçli olan her varlığın kim olduğunu nesnel bir şekilde bilmeye ihtiyacı vardır. Doğru mu? Ancak insan tüm bunları zaman ve mekan içinde fark eder. Çünkü insan zaman ve mekanla sınırlıdır. Abi ilk resmi yansıtabilir misin? Evet, insan, görüyorsunuz bu ev, çok güzel bir isim geliyor. Bir mekan içinde bir kişi ve zaman ve mekanla sınırlı olan insan. Yani insanın kendini bilmesi belli bir zamana, belli bir mekan içinde gerçekleşir. İnsan kendiyle ilgili öğrendiği tüm şeyleri aracıyla kendi varlığı hakkında çeşitli izlenimler edinir. Umarım buraya kadar her şey anlaşılır gelmiştir abi. Gelmedi mi? Ancak Allah zaman ve mekandan bağımsız, yani münezzehtir demiştik. Zaman anlamında konuşacak olursak Allah'ın ne dünü, ne de yarını vardır. Ama insan, abi diğer resminde şey yapabilir misin? Yansıtabilir misin? Tanrı ise, insan aynı zamanda aynı yerde olamaz. Görüyorsunuz değil mi? Tanrı ise hem de zaman ve mekandan bağımsızdır. Ama aynı zamanda her yerde şuradaki tek bir insan olduğu gibi olabilir. Zaman anlamında konuşacak olursak Allah'ın ne dünü ne de yarını vardır. Onun için her şey şimdidir. Onun kendiyle ilgili izlenimleri edinmesi için ne bir geçmişe ne de bir geleceğe ihtiyacı vardır. Ama yine de her varlığın sebebi olan Allah'ın kendi varlığıyla ilgili nesnel bir bilgiye ihtiyacı vardır. Nitekim demin de söyledim, Musa, İsrailliler sen kimsin dediğinde ben ne diyeyim ona diye soruyor Allah'a. Allah da kendiyle ilgili bildiği bir şeyi söylüyor, bilgisini söylüyor. Onlara de ki, Allah çünkü bunu biliyor, ben olanım. de diyor. Ve İsrail halkı ne gitti? İbrahim'in, İshak'ın ve İbrahim'in tanrısı ben olanım sizinle görüşüyor dedi. Sizinle benimle iletişime geçti dedi Musa'ya. Gördüğünüz gibi kardeşler biz zamana ve mekana tutsak varlıklar olduğumuz için geçmişteki anlarımız ve geçmişle ilgili olan her şey aklımızda vardır. Yaşarız, görürüz, dışarıdaki nesnelerden kendimizle ilgili bilgiler ediniriz. Oysa ki Tanrı zaman ve mekandan münezzirdir. Yani zamana ve mekana bağımlı değildir. Onun bir geçmişi yok, geleceği yok. Onun için her şey şimdi. Tarihte insanlığın işlediği suç bile onun için şimdidir. Bunu anlayamıyoruz değil mi? İnsan mantığı bunu algılayamıyor. Nasıl olur da ben daha 30 yıl önce doğum günümü kutlarken Tanrı için o 30 yıl dün gibi değil de şimdi gibi oluyor. Gördüğünüz gibi Tanrı ve biz farklı varlıklarız. Onun için, işte bunun için bence şu ayetler yazılmıştır. Yuhanna 1:1-3. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Kardeşler, söz diye çevrilen kelimenin Grekçesi logos, aynı zamanda öz bilgimizi anlatır. Yani öz bilgidir, yani gerçek bilgidir. Şimdi mantıken anlayabiliyor musunuz? Mantıksız dedi demişlerdi ya o şahitlere bana. Baba Tanrı kendisinin olduğunu oğul aracıyla, yani kendi kelamı aracıyla bize anlatıyor. Çünkü diri olan Allah'ın özü olan baba, kendisinin kim olduğunu bilgisini yine diri olan kendi kelamından biliyor. Ve kendi kelamında görüyor. Çünkü Allah'ın, babanın kendine ait bilgisi, onun için zaman söz konusu olmadığı için, bir tarih, bir geçmiş söz konusu olmadığı için, karşısında, onun bilgisi karşısında. Onun için bu ayetler yazıldı. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi. Yani bilgelik, Tanrı'nın kendine ait bilgeliği Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı kendine ait bilgeliği de Tanrı'ydı. Çünkü Tanrı bizim gibi parçalardan meydana gelmiyor kardeşler. Biz insanlar parçalardan meydana geliyoruz. Ama Tanrı'da diri olmayan hiçbir yan yok. Onun özü de, sözü de özü gibi diri. Onun ruhu da özü gibi diri. Biz oysa ki beynim dışında bütün vücudunda bir organizma var doğru ama bilinçli değil. Onun özü de, sözü de özü gibi bilinçli. O baba kendini oğulda tanımlıyor. Biz tek bir kişi olduğumuz için, biz zamana ve mekana mahkum yaratıklar olduğumuz için, kendimizi anlayabilmemiz için geçmişe bakmamız lazım. Bizim kendimizle ilgili bilgimiz geçmiştedir. Bir bebek ilk doğduğunda kendiyle ilgili hiçbir şey bilmez kardeşler. Hiçbir şey bilmez. Ben kimim? Bilmez, bilemez. Biliyor musunuz, bilim adamları bir bebeğin kafasındaki ilk kavramın şey olduğunu söylüyorlar. Şey nedir? Herhangi bir şey. Araba zamanla şey araba olur, kolon olur, anne olur, baba olur. O şeyle kavramlaştırıyor kendini. Ama Tanrı daha ezelden beri oğlunu tanıyarak, oğlu aracılığıyla kendini tanıyor ve biliyor. Çünkü o zamana ve mekana mahsus, sınırlı bir varlık değildir. O yaratıcı Tanrı'dır. O bir bebek gibi kendi doğduğunda kendinle ilgili hiçbir şey bilmiyor, bilmeme bilgisine sahip değildir. Ama o her şeyi biliyor kendinle ilgili. Şimdiye kadar size baba, oğul ve kutsal ruhla olan baba ve oğlu anlattım. Kutsal ruhu da anlatmak istiyorum ama üçlü birlik kavramı aslında karışık değil. Yavaş yavaş düşünürse anlaşılabilecek bir kavram. Ama yine de kutsal ruh kavramını Rab dilerse bir başka vaazda anlatmak istiyorum size kardeşler. Bu üretimi bitirdikten sonra olarak İsa'nın şu sözlerine yer vermek istiyorum. Yuhanna 8:12-8:24. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Ferisiler sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Çünkü yüreklerinde Rabbin ruhu yok. Sizi insan gözüyle yargılıyorsunuz. İnsan mantığıyla yargılıyorlar. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor. O zaman ona baban nerede diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. Siz beni tanırsınız. Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalayamadı çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara ben gidiyorum beni arayacaksınız günahlarınız içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz dedi. Yahudi yetkililer yoksa kendini mi öldürecek dediler. Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz diyor. İsa onlara siz aşağıdansınız ben yukarıdanım dedi. Siz zaman ve mekandansınız ben zaman ve mekandan değilim dedi. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim dedi. Ve işte kardeşler, bence en can alıcı yer. Yuhanna 8:24. İşte bu nedenle sizi günahlarınız içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma, yani benim ben olduğuma Musa'ya Tanrı tanıtırken söylediği sözleri söylüyor. Benim ben olduğuma, ben olanım o olduğuna iman etmezseniz günahlarınız içinde öleceksiniz. Oğlu tanımayan babayı da tanıyamaz. Babayı tanıyamayan Tanrı'yı da tanıyamaz. Rab yüreklerinize kutsal ruhunu versin kardeşlerim. Öyle ki babayı oğul aracılığıyla tanıyasınız. İsa Mesih'in yüce diliyle amin.